Ayrım 9. Bu filmin kötü adamı benim, Murat Gülsoy, sayfa 96. Ne kadar zorlarsa zorlasın, tüm düşünceleri bir girdap gibi dün gecenin etrafında dönüyordu. Bu sabah Defne'nin ayaklarının dibinde yaptıkları ise ona dokunmuyordu. Bu sabah gerçek değildi. Gerçek olan Önder'in de kavramakta zorlandığı, dün gece içinden çıkan daha önce hiç tanımadığı yönüydü. Romana yoğunlaşmak için diyalogları seslendirmeye başladı. Kulağa normal konuşmalar gibi gelmesini istiyordu. Ama defterine bir şeyler çizdi. Çirkin bir balık. Elektronların eliptik yörüngelerde sarmaladığı, neydi belirsiz bir atom. Kendine benzeyen, gözlüklü bir adam. Dalları yılanlar gibi kıvrılan bir ağaç. Çeşitli gözlük çerçeveleri. Balık tutan yaşlı bir adam. Bir yandan da İzzet'lerin evini düşünüyordu. İzzet'in annesinin resmini hayal etmeye çalıştıkça kendi annesinin sureti geliyordu gözünün önüne. Sonra metin boyunca çok içtiğini fark etti. Dün gecenin etkisi olmalı diye düşündü. Ama asıl birinci bölümün sonlarına doğru şaşkınlığı gerçek bir ürpertiye dönüştü. Lafı dolandırıp babasına getirmişti. Bunu planlamamıştı işte. Heisenberg yüzünden dedi babası. Benim bir yerlerde ortaya çıkacağım belliydi. Önder'in ensesindeki tüyler dimdik olmuştu. Babasının sesi kafasının içine yankılanıyordu. Bu hayali kendisi yaratıyordu ama çok da gerçek gibiydi. Ses yani, rüyalarda olduğu gibi. Hem zihnin bir ürünü hem de başka bir şey. Önder babasının sesini tekrar duyacakmış gibi kımıltısız bekliyordu. Bu sırada gözücüyle bakarak onun arkasındaki koltukta oturduğunu fark etti. İçinde bir şeylerin parçalandığı, boğazına doğru bir çığlığın yükseldiğini hissederek yumruğunu ısırdı. Oradaydı. Pencereden dışarıyı seyrediyordu. Bir de sigara içiyordu. Ne tuhaf diye düşündü. Ölümden sonra sigaraya başlama vakası. Nereye bildirilir böyle bir durum? Peki ama şimdi nasıl bu kadar canlı ve burada? Böyle umursamaz bir edayla sigara içiyordu. Önder tam olarak arkasına dönerse doğal olarak koltuğun boş olduğunu görecekti. Dönmedi. Hayalleri akışına bırakmaya karar verdi. Yazısına devam etmeliydi. Yine de ağzında yakmayı unuttuğu sigarasını çaktırmadan defterlerden birinin ardına gizledi. En doğrusu da bu olur dedi babası. Yine kafasının içine yankılandı bu sözler. O kendine özgü vurgularıyla sesini cümlenin sonunda yükselterek. Önder neden ortaya çıktığını anlayamadığı bu hayalin yok olmasını umarak gözlerini yumdu. Tabii diye devam etti babasının hayali. Her şey sana göre düzenleniyor değil mi? Tüm dünya, tüm evren senin çevrende dönüyor. Sen gözlerini kapatınca eşya yok oluyor. 2 yaşındayken de böyleydin. Sonra düzeldin sanmıştım. Önder gözlerini araladığında ağlamamak için kendini zorladığını hissetti. Onu özlemek, ondan korkmak, onun istediği kişi olamamanın verdiği vicdan azabı. Yetersizlik hissi, başarısızlık, ölüm korkusu. Salt insan olmaktan duyulan acı. Hepsi birbirine karışarak Önder'in arkasında duran baba hayalinde cisimleşiyordu. İster istemez onu düşünüyordu. Şakacı değildi evet ama o can acıtıcı, ironi. Her şeyi dosdoğru söyleyen. Sözcüklerinin içi tıka basa anlam doluydu. Önder içinse görünüp kaybolan, her an onu şaşırtan, varlığı belli olmayan bir yanılsamalar zinciriydi sözcükler. Şimdi babası, Bay Kartotex'in yanındaki berjerde oturuyordu. Bu eşyalar İstanbul'da değil miydi? Ayağını sinirle sallayarak Bay Kartotex'i işaret etti. LM çekmecesi. Madde kavramı için alınmış notlar sana yol gösterecektir. Önder karşısında eziliyordu. Henüz toy bir üniversite öğrencisi. Birçok hayali var. Yetişkinlere ait dünyanın henüz kirletmemiş olduğu birçok hayal. Dokununca dağılacak, tül inceliğinde. Ne söylese o ve onun üretmiş olduğu bilgi saklar. Bay Kartotex'in önünde hiçbir şey ifade etmeyecek. Fizik, her şeyin sırrının bilindiği ve Önder'in içine alınmadığı o büyük şato. Önder ani bir kararla yerinden fırladığı gibi verandaya çıktı. Rüzgar çanları kıpırtısız bekliyordu. Yan gözle odanın bomboş olduğunu görmüştü. Babasının cenazesini anlattığı bölümü çıkarmaya karar verdi. Sağlıklı düşünemiyordu. Neden böyle olduğunu sordu kendine. Uzakta deniz rüzgarla kıpırdıyor, sahile giden yol Ağustos böceklerinin sesiyle gıcırdıyordu. Sıcaktı. Sahildekiler çardağın altına çekilmiş, İbrahim'in karısının kızartmalarının tadını çıkarıyor olmalıydı. Deniz bomboştu. İri bir ter damlası sırtından kayarak kuyruk sokumuna ulaştı. Dün gece Defne'ye yaptıkları neydi peki? Sonucunu düşünmeden yaptığı bir hareket. Babası olsa hiçbir hareketin nedensiz olmayacağını söylerdi. Android gibi bir adamdı diye düşündü. Verandada olmanın verdiği güvenle. Hayaletler gün ışığından hoşlanmazdı. Babası geçmişin içinden cevap verdi. Hayalet diye bir şey olmaz. Ama delilik diye bir şey var baba dedi yüksek sesle. Sonra bunu Defne'nin duymuş olabileceğinden korkarak arkasına döndü. Evde kimse yoktu. Kahverengi gölgelerin oynaştığı evin içine doğru dağıldı. Yatak odasında hızla mayosunu giydi. Düşünmemeye çalışıyordu. Koşar adım sahile inip kendini soğuk suyun içine bıraktı. Deniz ona her zaman iyi gelirdi. Serin ve yaşam veren deniz. Sahildeki kalabalıktan uzaklaşmak için bir süre kelebek stili yüzdü. Aslında tüm kelebek sayılmazdı. Bacaklarını kırarak suya hızla vuramıyordu. Sadece iki koluyla birden öne doğru fırlıyordu. Ayakları ise kurbağalama stilinde devam ediyordu. Yarı kelebek, yarı kurbağa bir adam. İyice açıldıktan sonra bir süre yüzüstü yatarak dinlendi. Kapalı olan göz kapaklarının ardında oynaşan renk halkalarını izleyerek gevşemeye başladı. Bedeni yer çekiminden az da olsa kurtulmuş olduğu için zihni de ferahlamaya başlamıştı. Eskiden neden delileri suyla tedavi ettiklerinin gizemini çözdüğünü fark edip gülümsedi. Bu tür bir gizemin çözümü ancak o gerçeği yaşayarak oluyordu işte. Şu anda olduğu gibi. Neden sonuç ilişkilerini didiklemeden. Sadece deneyimleyerek. Babasıyla aralarındaki fark buydu işte. Defterinin başında olsaydı şimdi bu konuda bir not alırdı. Aklından o notu yazmaya çalıştı. Küçüktür işareti, gizemlerin çözümü. Büyüktür işareti. Gizemleri çözmek için. Hayır, küçüktür işareti. Babamla farklarım. Büyüktür işareti. Olmuyordu işte. Kalem kağıtsız yazamıyordu. Birden derin bir nefes alıp suyun üzerinde ters dönüp kollarıyla bacaklarını sardı. Cen'in pozisyonu. Dış dünyanın yerini, denizin içindeki sesler almıştı. Kumların hışırtısı, midyelerin, Ağustos böceklerini andıran çıtırtıları, uzaklardan geçen bir motorun gürültüsü. Nefesi önce hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Bu halde yaşamaya devam edebilirmiş gibi hissediyordu. Oysa boğulmadan önceki aşamalardan biriydi bu. Birkaç dakika daha suyun altında kalsa boğulma başlayacaktı. Ama bedeni ona sormadan önderi suyun dışına fırlattı. Denizin karnından yeniden doğmuş gibi capcanlıydı. Derin nefesler alarak tekrar sırt üstü yattı. Sonra denizden çıkıp kumsala uzandığı zaman bacaklarındaki kıllarda incecik bir yel esiyordu. Derisi karardıkça bu kılların da rengi sanki açılıyordu. Topuklarıyla kumu eşeledi. Altı serindi. Sağından gelen gülüşmelere başını çevirdi. Ama kumsalın boş olduğunu gördü. Bu anı daha önce yaşamış olduğu duygusuna kapıldı. Ama bu daha önce yaşadığı dejavulara benzemiyordu. Biraz daha yapay. Daha önce yaşamıştım duygusu değildi. Ben bu anı daha önce okumuştum duygusu. Dejavu. İbrahim'in çardağının altında birileri vardı. Hilmi Bey, Selim Alvar'la oturmuş bira içiyordu. Önderi de izlemişlerdi herhalde. Başkalarının bu meraklı bakışları. Ne de olsa o, bu büyük ailenin yazarcılık oynayan serseri oğluydu. Bakışlarını havuzlu köşke çevirdi. Her türlü güzellerin saklandığı bir şato. Önündeki küçük koyun açıklarında demirlenmiş beyaz yatta kimse yok gibiydi. Yukarılara doğru bakmayı sürdürdü. Çoban ve koyunlar lanetlendikleri yerde duruyorlardı. Ayağa kalkıp yürümeye başladı. Eve gitmek istemiyordu. Güneş ışınları eğilmeye başlamıştı. Aslında Hilmi Beyler olmasa çardakta bile içebilirdi. Arkası dönük olduğu halde onların bakışlarının üzerinde hissediyordu. Belki biraz yürüyüş yapmalıydı. Eve giden yolun yarısında, bilinmeyen yönlere doğru uzayan patikaların bekçiliğini yapan, badem ağacından sağa doğru kıvrıldı. Tepeye doğru. Önce sıcak geldi. Rüzgarın olmadığı, kuytu köşelerden geçerken bir yılanın sahibini arayan bir cinsel organ gibi kayarak ilerlediğini gördü. Uzaklaşması için bir süre durup bekledi. Zehirsiz olduğuna kendini çabucak ikna etti. Yürüyüş için hiç de uygun bir saat olmadığını düşüne düşüne tepeye çıktı. Yükseldikçe tatlı bir rüzgar esmeye başladı. Kalın bir dal parçasını baston gibi kullanarak hepsi birbirine benzeyen otları inceledi. Yükselen yabani nane ve kekik kokuları. Defne'yi özledi. Ansızın, kendiliğinden. Belki de bu zamansız sevgi boşalması nedeniyle çoban ve koyunların oraya kadar yürüyüp daha sonradan Defne'yi anlatabileceği bir ayrıntı. Bir şey bulmaya karar verdi. Belki onu yeniden kazanabilirdi. İstese bunu yapabilirdi. İşte bu sabah, onca şeyden sonra gitmesine engel olabilmişti. Kendisini tekrar sevmesini de sağlayabilirdi. Ama bunu istiyor muydu? Evet, bazen ona ilişkin sıcak duygular dolanıyordu içinde. Özellikle de onun zayıflıklarını düşündüğü zamanlardı. Acımayla şefkat arasında gidip gelen bir sarkaç. Belki de herkesin böyle olduğunu, evlendikten belli bir zaman sonra eşlerin birbirlerine tutkuyla ya da aşkla değil, başka nedenlerle bağlı kaldıklarını, bunun doğal bir süreç olduğunu düşündü. Eğer öyleyse, içindeki boşluğun sorumlusu ne kendisi ne de Defne'ydi. Peki bunu boyun eğmeli miydi? Evleri uzaktan oldukça küçük görünüyordu. Keklik koyu ise olduğundan daha güzel, daha ılımlı. Kayalar binlerce yıl önce yaşamış bir deprem sırasında tepenin üst taraflarından kopup buraya yuvarlanmış gibi duruyorlardı. İrili ufaklı onlarca kaya dikenlerin otların arasına yayılmıştı. Diğerlerinden daha büyük olan çobandı. Önder bu büyük kayanın yanına gidip yüzeyini inceledi. Sağ tarafı kalın bir yosun tabakasıyla kaplanmıştı. Kuzey bu taraf olmalı diye düşündü. Sonra da bu yosun tabakasının çobanın kepeneği olduğunu hayal etti. Yana kaykılmış, yeşil kahverengi bir kepenek. Bir parçasını koparıp şortunun cebine koydu. Defne'ye bu parçayı verirken söyleyeceklerini düşünerek gülümsüyordu ki, arkasından bir ses geldiğini duydu. Yılandır korkusuyla döndüğünde, bulunduğu yere tırmanan adamın Osman İsfendiyar olduğunu fark etti. Boynundan sarkan fotoğraf makinesi, sırt çantası, geniş kenarlı şapkası, açık renk safari takımlarıyla kolonyal bir filmin içinden çıkmış gibiydi. Merhaba. Merhaba Osman Bey. Göründüğünden daha yüksekmiş. El sıkıştılar. Dağın başında el sıkışmak tuhaf oluyordu. Bu karşılaşma Önder'in gereğinden fazla heyecanlandırmıştı. Ne büyük bir rastlantı değil mi? Bir yıldır buradayız ve ilk kez bu tepeye tırmanıyorum. Sizinle karşılaşıyorum. Osman Bey gülümsedi. Bir yandan da gözlerini kısmış. Bulundukları noktadan keklik koyunun nasıl göründüğünü inceliyordu. Ben tesadüflere inanmam. Önder ister istemez babasını hatırladı. Doğru cevap diye düşündü. Osman Bey biraz dolandıktan sonra uygun bulduğu bir yerde durup tripodun bacaklarını açmaya başladı. Önder yanına gidip fotoğraf makinesini yerine takmasına yardım etti. Işığı kaçırmak istemediğim için sıcağa katlanmam gerekti. Siz Önder, siz ne yapıyorsunuz? Önder gülümsedi. Dilinin ucuna gelen cevap, babamın hayaletinden kaçıyorum oldu. Bu cevabın yaratacağı izlemin çok züppece olduğuna karar vererek, ciddi bir ses tonuyla yanıtladı. Bu kayaları yakından incelemeye geldim. Osman Bey gözünü vizörden ayırmayarak konuştu. Çoban ve koyunlar, demek aynı nedenle buradayız. Bakın tesadüf değilmiş. Önder şaşırdı. Osman Bey, deklanşörün uzatma kablosuna birkaç kez bastıktan sonra diyaframı değiştirmeye başladı. Dün gece Defne anlattı. Çok ilgimi çekti. Yakından görmek istedim. Başka ne olabilirdi ki? Önder havuzun mavi ışıklarına bakarak romanın sahnelerini hayal ederken Defne de anlatıp durmuştu. Lanetli çobanı, koyunları ve daha birçok şeyi. Osman Bey'in Defne'den 40 yıldır tanıdığı biri gibi söz ettiğini düşünüp rahatsız oldu. Gerçi kendisine de Önder diyordu. Öndersiz. Defne'den söz ederken ne demesini bekliyordu ki? Defne Hanım, eşiniz. Hiçbiri Osman Bey'in ağzına yakışmazdı. Halk efsaneleri. Önder laf olsun diye ağzından dökülen bu sözcüklerin, içine sinmiş olan küçümseyici havadan rahatsız oldu. Osman Bey'in yüzünden belli belirsiz bir gülümseme geçmişti. Galiba emin olamıyordu. Şöyle geçer misiniz Önder? Önder dev çoban kayasının yanına geçti. Objektife bakarak gülümseyecekti ki son anda vazgeçti. Gülümsenecek bir şey yoktu. Basit bir karşılaşma. Hepsi bu. Rüzgar mayosunun ıslak yerlerinin yapış yapış olduğunu hatırlattı. Üstelik ıslaklık, şortunda da beyaz bir tuz şeridiyle çevrili, koyu renkli büyük lekeler yapmıştı. Bir an önce üzerindeki tuzdan kurtulmalıydı. Osman Bey tripodun yerini değiştirip başka bir açıdan çekim yapmaya başladı. Artık Önder'le ilgilenmiyordu. O da koyun kayalardan birinin üzerine oturup bir sigara sarmaya başladı. Az sonra Osman Bey yanına gelip sırt çantasından bir termos çıkardı. İçinde bol buzlu bir içki vardı. Osman Bey iki bardak çıkarıp Önder'e uzattı. Rastlantıya yer yok. Talya'ya buzlu çay hazırlamasını söyledim. Ve hepsi o. Ve işte iki bardak koymuş çantaya. Buyurun. Nane ve limon tadının ağır bastığı hafif alkollü soğuk çay, Önder'in ağzının içinden başlayarak tüm bedenine tatlı bir his yayıldı. Güzeldi. Bu adam her şeyin en güzelini elde etmiş şanslı biriydi. 10-15 yıl sonra onun gibi olabilir miydi? Hiç sanmıyordu. Fotoğraf çekmek bir zamanlar ilgi alanına girmiş. Sonra da girdiği hızla çıkıp gitmişti. Onlarca yıpranmış fotoğraf kalmıştı geride. Onları da buraya taşınırken bulmuş. Sıkıntıyla tek tek baktıktan sonra çöpe atmıştı. Aslında hiçbir merakı yoktu. Sıkıcı biriydi. Elinden hiçbir iş gelmeyen miskinin teki. Defne ile taban tabana zıttılar. Şu küçük kulübeyi mükemmel bir eve çevirmeyi o başarmıştı. Önder değil. Bu çoban ve koyunlar efsanesi ilgimi çekti. Başka yerlerde de buna benzer hikayeler dinlemiştim. Ama bu kadar yakınımda olması, işte bu tuhaf. İnsan efsaneleri hep uzağında arıyor. Önder fotoğraf makinesini işaret etti. Fotoğraf çekmeyi seviyorsunuz. Osman Bey o an fark etmiş gibi gözünü makineden ayırmadan ''Aa evet'' dedi. ''Özellikle bu tür şeyleri belgeliyorum. Arşivim için.'' Bir an Önder'in soru dolu yüzüne baktı ve açıklamalara girişti. Halk efsaneleri, antik inançlar, masallar ve bunlarla ilgili her şey. Nesneler, mekanlar, insanlar. Bunları belgeliyorum. O halde şeyle de konuşmalısınız. Bu hikayeyi anlatan yaşlı kadınla. Fatma, evet biraz önce konuştum. Çantasından küçük bir teyp çıkarıp kaseti bir süre geri sardı. Sonra yaşlı kadının sesi duyulmaya başladı. İkisi de ses çıkarmadan sonuna kadar dinlediler. Önemli bir soruşturmaya yoğunlaşmış, iki dedektif gibiydiler. Önder kendisinin asıl dedektif olmadığını hissederek huzursuz oldu. Yaşlı kadının sözleri bitince Osman Bey teybi durdurdu. Böylece dosya tamamlanmış oldu. Buna benzer çok kayıt var mı elinizde? Çok mu? Bilmem. Binin üzerinde galiba. Önder'in yüzündeki şaşkınlık gerçekti. Osman Bey buna sevinerek, inanın çok değil, neredeyse 30 yıldır biriktiriyorum dedi. Önder neden diye soracaktı ki vazgeçti. Bu noktada neden diye sormak, onun yaptığı işin önemini kavramamış olduğunu açık etmek anlamını taşıyacaktı. Bir şeyler söylemek istedi. Bu arşivi görmek isterdim. 9. ayrımın sonu, sayfa 104.